Efendim yine selamların en güzeliyle sosyal gündem programına başlıyoruz. 96.8 Erkam Radyo'da Şadi Evren Şeker'le birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selamun aleyküm.
Bu hafta sosyal gündemde yine her zaman olduğu gibi sosyal medyanın nabzını tutacağız. Dilimiz döndüğünce gündemle ilgili konulara değineceğiz ve gerçek gündem konuşacağız. Hatta
Evet.
hemen gerçek gündemden bir ben tweet okumakla başlamak istiyorum.
Evet.
Tweet okuyarak. İslam ve İhsan isimli bir web sitesi açıldı yeni. Geçen hafta biraz tanıtmıştık. Bu siteye ait bir Twitter account'u da var. Twitter hesabı da var. İslam ve İhsan şeklinde. Şimdiden 2000 kadar takipçisi oluşmuş. Hızlı ilerliyor bayağı. Yapanların ellerine sağlık diyoruz. Ve son attıkları tweet'i okuyorum. Dua kazaya siper olur. Başlıklı bir tweet. Aslında bu bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifin metninde şöyle diyor: anne ve babaya iyilik ömrü artırır, yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, dua kazaya siper olur. Dua ettiğimiz takdirde kazalardan korunabileceğiz bir şekilde. Efendim bu hafta gündemimizde internet kullanırken, sosyal ağlardayken olabilecek israflar var.
Sosyal ağlarda israf nelerdir? Neleri israf ediyoruz? Aslında sosyal ağlar veya neye talip? Bizim hangi kaynaklarımızı veya hangi özelliklerimizi sosyal ağlar bir şekilde tüketiyorlar? Onun üzerinde biraz durmak istiyoruz bu
Evet,
hafta.
nelere dikkat etmeliyiz yani bu anlamda. Şöyle bir düşündük programdan önce Şadi Evren Şeker'le birlikte. Bir 7-8 tane madde çıktı. Bunları teker teker sizlerle paylaşmak istiyoruz ama ilk aklımıza gelen zaman israfı oldu. Hiç şüphesiz.
Evet, yoğun bir şekilde zamanımızı tüketiyor, israf ettirtiyor. Aslında bununla ilgili çalışılmış istatistikler var. Biraz onlardan belki bahsedebiliriz.
Lütfen.
Vaktimizi internette nerede geçiriyormuşuz?
Evet.
Bununla ilgili çalışmış insanlar. Benim elimdeki bir bilgiye göre şöyle: Mayıs 2013'te yapılmış, insanların internet üzerinde yaptıkları
Evet.
faaliyetler izlenmiş ve bunun neticesinde görülmüş ki %35'lik bir vakit online video izlemede geçiyormuş. Yani film izlemek veya bu haber videoları da olabilir. Başka küçük videolar da olabilir.
Burada belki adet olarak, frekans olarak düşük olsa bile bir kere oturunca 2 saat, 3 saat izlendiği için herhalde büyük yer
Evet,
tutuyor.
süresi evet %35'lik
35.
vaktimizi burada harcıyormuşuz. %17,7'lik vakit sosyal ağlarda geçiyormuş.
Hı.
Yani Facebook gibi, Twitter gibi ağlarda vaktimizin %17,7'si geçiyormuş. Üçüncü sırada aramalar var. %9,9'la yapılan aramalar için vakit harcanıyor. Dördüncü sırada elektronik ticaret var. İşte internet üzerinden bir şeyler almak için yapılan, harcanan vakit %7,6 ile. Sonra haberler var. Sadece %5,4'lük bir vakit haber okumak için harcanıyor. %4,6 ile oyunlar var, harcanan vakit. %2,4 ile genel anlamda eğlence olarak yazılmış. %2,3 ile finansal hizmetler, işte bankacılık olabilir. Evet, ondan sonra e-mailler geliyor. %1,8 sadece e-mailler için, e-maillerin okunması için geçen vakit. %1,8 web portalları ve diğerleri diye gidiyor. Harcanan vakit.
Evet.
Bunların şöyle bir baktığımızda hangisi gerçekten önemlidir, hangisi israftır diye düşündüğümüzde herhalde videolar bir kısmı belki, tabii içerik önemli burada.
Doğru.
Neyin videosu izleniyor? Sosyal ağlar, arama, elektronik ticaret, haberler, oyun, eğlence, finansal hizmetler ve e-mail diye giden bir listemiz var.
Yani finansal hizmetler, e-mail belki anlaşılır düzeyde kullanım, israftan bahsetmeyebiliriz bunlarda. Bir zaman kullanım var ama israf demeyebiliriz belki bunlara. Gerçi gün içerisinde defalarca e-maile bakmak da biraz çok sağlıklı gelmiyor bana. Öte yandan da zamanı mutlaka değerli kullanmak gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. İnternetten olmayan, daha doğrusu bir bilgisayardan olmayan internet girişi var. Telefonlarımızdaki bu sosyal ağlar var. Ki belki bu hesap burada hesaba katılmamıştır, bu bilemiyoruz tam
Evet,
olarak.
onunla ilgili şöyle bir bilgi var elimizde. Bizim harcadığımız, yani günde 10,7 saat harcanan, ortalama bir ortamda yapılan araştırmaya göre %42'lik vakit online bilgisayar başında geçiyor. %12'lik vakit mobil internete bağlı. Yani toplamda %54'lük vaktimizi bir şekilde internete bağlı cihazlarda geçiriyoruz.
Doğru.
Hemen ardından %23 ile televizyon, %11 ile radyo, %5 ile basılı medya ve %7 ile de oyun konsolları geliyor. geçirilen vakit olarak. Dediğiniz gibi yani aslında internet şu an internete bağlı bilgisayarlar önünde geçirilen vakit belki 4 misline yakın mobil cihazların önünde geçirilen vakte göre. Hı hı. Ama ikisine birlikte baktığımızda bu ikisi internete bağlı cihazlar. İşte bunlar da gene online televizyonlar, haberler, mikroblogging, online radyolar, sosyal ağlar, blog gibi şeylere bölünmüş.
Burada bir zaman israfı söz konusu. Bunun önüne geçmek için herhalde daha planlı olmak.
Evet, yani bu zamanda neler yapılabilir? Bir sürü mesela şunu söyleyebiliriz. İşte Facebook'ta geçen vakit Ağustos 2010'da bir veri var elimde. Evet. 45 milyar dakikaya tekabül ediyor Facebook'ta. Bu sadece Amerika'da geçirilen vakit. Yani Amerika'daki Facebook kullanıcılarının geçirdiği süre Facebook önünde 45 milyar dakika. Ağustos ayında bu sadece bir ay. İşte bir önceki ay teker teker aylar çıkartılmış. Yani bu iş gücü verimli bir şekilde kullanılırsa şayet olabilecek şeyler gerçekten çok büyük bir israfı gösteriyor.
Bir de şöyle bir durum var anlaşılan. Gün içerisinde internet üzerinden iş yapıyor olabilirsiniz. Veya işiniz için veya bir eğitiminiz için vesaire internetten bilgi topluyor olabilirsiniz ama bu arada dikkat bozucu etkenler var. Sık sık maillerimize bakmak. Veya işte zaman zaman bir bakayım ne olmuş deyip Facebook'a soru dalıp gitmek orada. Farkın olmadan bir 15-20 dakika yarım saate harcamak. Daha iyi bir kullanım alışkanlığı ve daha iyi bir odak. Belki de hani zaman ayrılmasını pek diyeceğimiz bir şey olmasa bile bu zaman israf olmadığı takdirde anlaşılabilir bir şey. Ama israf söz konusuysa, anlamsız bir kullanım varsa daha dikkatli olunabilir şüphesiz.
Yani bir de tabii burada israfı oluşturan şey nedir? Yani mesela diyelim ki siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz. 9'dan 6'ya kadar oradaki iş yeriyle bir sözleşmeniz var. Devlet memurusunuz veya bir iş yeri çalışanısınız diyelim. Evet. Şimdi orada bir kontrat, bir sözleşme altındasınız. Bu süre içinde acaba internete girmek ne kadar doğru? Hadi girdiniz. Tutup arkadaşlarınızla sohbet etmeniz, oyun oynamanız, işte televizyon, video izlemeniz, belki haber okumak bile ne kadar doğru diye düşünmek gerekiyor. Bir de işin böyle bir vebal boyutu var. Hem iş yeri açısından, iş yeri olmasa bile belki kendi işiniz bile olsa, belki hiç çalışmıyor bile olsanız o vakitte neler yapılabilir? Onun bir vebali var. Biraz şöyle hani kendimizi çeki düzen verip bir düşünmek gerekiyor.
Sorgulamak
gerekiyor. Acaba biz ne yapıyoruz, niye yapıyoruz sorusunu sürekli gündemde tutmak gerekiyor. Yine yaş gruplarına göre bir istatistik var önümde. Mesela şunu görüyorum ben bu istatistiğe baktığımda. 15-24 yaşından başlayarak 55 üstü yaşa kadar gruplar çıkartılmış. Genç nüfusun çok daha fazla kullandığını görüyoruz. Zannediyorum gelecekte bunun üzerine kurulu. Yani bir 10 yıl sonra çok daha fazla bu sayıların artacağını düşünebiliriz. Zaten eğitim sistemi bile bunun üzerine kurulu. Şimdi biliyorsunuz bütün öğrencilere tablet, bilgisayarlar artık dağıtılıyor. Akıllı tahtalar önünde ders yapıyorlar.
Evet.
Artık bir araç halinde hepimizin hayatına girecek herhalde.
Geçen programda konuştuk, uzaktan eğitimlerle başladı.
Uzaktan eğitim başladı. Genç yaşta daha da fazla bu sayılar. 55 üstüne gelince epey bir düşüyor.
Alışkanlıklarla
ortalama harcanan. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İspanya'da mesela 15-24 yaş aralığında günde harcanan vakit 11 saat. İşte İngiltere'de 9 saat, İtalya'da 7 saat bu şekilde gidiyor. Bu 15-24 yaş grubu. Aynı ülkelere baktığımızda mesela 25-34'e geldiğimizde İngiltere'deki saat 6 saate düşüyor. Tabii 35'te sonra bir enteresanlık var, orada tekrar 7 saate çıkmış. Herhalde demek ki orada artıyor. Tekrar böyle gidiyor. Yani yaş ilerledikçe internet kullanılan, internete harcanan saatin de azaldığını görüyoruz.
Evet. İnternette israf konusunu konuşuyoruz. Zaman israfından bahsettik. Bu konuya geri döneceğiz. Bir sonraki madde para israfı. Ama önce ben kısaca bir tweetlere dönmek istiyorum yeniden. Mehmet Lütfi Arslan tweetlerinden birkaç tane okumak istiyorum. Yeni dönemde başarının 3 boyutlu şartı demiş. Bu 3 boyutlu başarı maddi, manevi ve vicdani başarı. Bunların şartları da dosdoğru ol, dümdüz ol ve dimdik ol diye bir tweet atmış. Başka bir tweetinde demiş ki buzu olmayanın imanı da olmaz demiş. Ve bir tweet daha okuyayım. Nuri Pakdil'den tavsiye istemişler. Firavun düşmanı yetiştirin demiş.
Evet, aslında bir denge unsuru. Ne kadar sevgi üzerine kuruluysa işin bir de öteki bir tarafı var değil mi?
Tabii. Bir duygu dünyamız da var bizim. Dolayısıyla imanımızın gereği olan bir takım tepkiler de gerekiyor. Bir takım duygular da gerekiyor. Ondan da bahsetmiş olmuş. Demiş ki buğzu olmayanın imanı da olmaz.
Yarısı sanki organlarının yarısı aldırılmış bir insan gibi. Bazı duygularını aldırıp insanların yaşaması da çok sağlıklı değil. Dengeli bir insan olmak lazım yani.
İnternete israf demiştik. Para israfı.
Evet, zaman israfından sonra en çok yapılan israflardan birisi de para israfı. Tabii buna talip çok kişi var ve insanlar oturuyorlar bunun üzerinde akşama kadar kafa yoruyorlar. Biz internet kullanıcılarının paralarını daha iyi nasıl alabiliriz diye.
Bu kadar çok zaman internette geçince dolayısıyla...
İster istemez orada da bir ekonomi oluşuyor.
Haliyle.
Kendine göre bir pazarı var. En çok harcanan maddelere baktığımızda internet üzerinde. Neler var? Alışveriş var.
Evet.
Bu tabii normalde aslında sosyal medyanın ve internetin bir çarpan etkisi var. Evet. Diyelim ki siz alışveriş konusunda bir zaafınız var. Bunu gerçek hayatta zaten yaşıyorsanız internet üzerinde çarpan etkisiyle yaşıyorsunuz. Veya normal hayatta kavga eden bir insan internette daha çok kavga edebilecek yere ulaşabiliyor. Normal hayatta iyi şeyler yapan diyelim ki iyi mesajlar veren insanlar internetten daha fazla kişiye iyi mesaj verme. Yani iyi veya kötü anlamdaki bütün özelliklerinizin çarpan etkisi olabiliyor.
Çok kolay ulaşabilme ve çok hızlı bir şekilde yayılma anlamında.
Yayılma anlamında. Tabii bunlar çalışılıyor. Yani ciddi psikologlar eşliğinde insanların nasıl davranışları, zafiyetlerinin üzerinde kafa yoruluyor. Ve onlar üzerinden nasıl para kazanılacağının derdine düşmüş bir sürü insan var. İşte internet üzerindeki satışlar, kontrolsüz alışverişler, israf, çok fazla tüketim yapılıyor olması, oradaki pazarlamalara yanılarak yapılan şeyler. Oyun sektörü var, ciddi bir bütçe.
Oyun çok ilginç. Oyunun içerisinde kendi dinamikleri var. Hatta oyuna önce bir süre alıştırıp ondan sonra...
Ücretsiz oyunda... başlayıp değil mi? Free to play oyunlar var, ücretsiz oynanan oyunlar var. Bunlara çok ciddi para harcayanlar var. Bir de tabii toplumu koruyorsunuz. Belki bir yerde toplum kendi kendine bir koruma mekanizması geliştiriyor. Mesela diyelim ki çok yerde Türkiye'de kumar oynamak imkansıza yakındır. Ama internet üzerinden bunlar evin içine kadar giriyor. Görüyoruz aileler yıkılıyor, başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani internetin bu özellikleri aynı zamanda günahın da bir ağı olması, bir günah ağı haline dönüşüyor olması da bir gerçek. Kullanan kişiye göre değişmekle birlikte tabii. Sadece günah ağıdır demek çok doğru değil ama bazıları için bu hale dönüşebiliyor. Bu harcamalar, bu kontrolsüz harcamalar bir israfa dönüşüyor. Tabii aslında her şeyin başında şu bile sorgulanabilir. İnternete ne kadar ihtiyacımız var? İnternet bağlantısı için ödediğimiz faturalar ne kadar gerçekçi? Çünkü Türkiye'de aslında abone sayısı ve ödenen fiyatları çarptığınızda çok ciddi bir bütçenin de çıktığını görüyoruz. Bu da ayrı bir soru. Ama ikinci madde olarak israf nedir? İnternette neler israf ediliyor sorusuna verilebilecek cevaplardan birisi de para israfı hemen zamandan sonra gelir diye düşünüyoruz.
Evet, neyi saydık bunun içerisinde? Oyunları saydık. Bir takım
alışverişler,
alışveriş saydık. Ve kumar var. Kumar da hayli yaygın aslında. Aynı zamanda haram.
Bir de tabii bilinçsiz yapılan yatırımlar var. Mesela cep telefonuna uygulama yüklüyor veya bir teknolojik yatırım yapıyor veya herhangi başka bir şey satın alıyor ama o aldığı şeyin ne kadar hayatında yer edeceği, ne kadar kullanacağı veya yapılan o yatırımların ne kadar uzun vadeli yatırımlar, ne kadar size geri dönüşü olan şeyler çok tartışmaya açık. Belki aslında böyle nesillerdir gelen işte pazara gidip veya bir dükkana gidip yaptığınız alışverişten edindiğiniz bir tecrübe var. Ürünün iyisini kötüsünü anlayabiliyorsunuz, satıcıyla konuşup ürün hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Belki önümüzdeki yıllarda bu konuda insanlar tecrübe yani genç nesil kullanmaya başladıkça bazı şeyler gelişmeye başlayacak.
Zaten e-ticaret siteleri bu anlamda çok iyi çalışıyorlar. Hani bir yandan da hem dalına hem mıhına çok olumlu şeyler de var. Çok kolay alışveriş, hızlı alışveriş yapmayı da sağlıyor. Gerçekten bir ihtiyaç söz konusu olduğunda kolayca çeşitlerini bularak, hatta ve enteresan bir şekilde hani uzun kuyruk teorisi diye bir şey var. Sizin gidip mağaza mağaza arayıp bulamayacağınız bir kitabı internette arayıp bir internet yayın evinde, internette satış yapan bir e-ticaret sitesinde bulup edinme şansınız daha yüksek. O çünkü tedarikçilerle bağlantı kurmuş oluyor o yapı. Kolayca kitabı temin edebiliyor. Siz dükkan dükkan aramaktansa.
Hatta sizin adınıza pazarlık yapıp değil mi? Veya işte emlak arayanlar, otomotiv satan alanlar. İkinci el piyasası. Böyle bir piyasa kurulmuş durumda. Tabii burada belki bilinmesi gereken şeylerden birisi de şu. Satın aldığınız her ürünün geri iade etme hakkınız var. Tüketici kanununda internet üzerinden aldığınız. Mutlaka bu hakkınızı kullanın. Bir ürün bozuk geliyor olabilir. Bunu çünkü dolandırıcılığını yapan insanlar da türedi ne yazık ki. Bozuk ürünleri veya aldatan reklamları kullanan. Böyle bir şey varsa sonuna kadar hakkınızın sahibi olun. Hakkınıza sahip çıkın. Aksi halde bu dolandırıcılık da yürüyor. İnsanların iyi niyetinin üzerinde kurulu bir dolandırıcılık sektörü doğdu resmen.
Evet.
Bunda, ikinci maddemiz yani.
Duygu israfı.
Para israfı.
Affedersiniz. Para israfı.
Evet, üçüncü israfımız.
Üçüncüsü duygu israfı. Bu enteresan. Evet. Şimdi sosyal medyada çokça zaman geçiriyoruz. Sosyal medyada bir kamuoyu oluşuyor. Sosyal medyada gündelik siyasetin karşılığı olarak insanlar gruplaşıyor. Fikirlerini belirtiyorlar, karşı fikirlerini belirtiyorlar ve orada bir duygu yaşanıyor sürekli olarak. Sadece bu değil. Kimileri işte gösteriş için kullanıyor Facebook'u veya işte Twitter'ı anlattık yapıyor. Farkında olarak veya farkında olmadan yaptıklarını anlatıyor, paylaşıyor, fotoğraflar paylaşıyor vesaire. Burada bir takım kızgınlık, öfke, işte kıskançlık vesaire gibi olumsuz duygular için, duyguların yaşanması için bir ortam oluşuyor. Özellikle sosyal medyadan bahsediyorum. Bu anlamda bu duyguların da bir israfı söz konusu olabilir. Çünkü aslına bakarsanız tek taraflı bir durum var. Okuyorsunuz ve bir duygu yaşıyorsunuz orada. Karşıdakini aktaramıyorsunuz. O duygunun gereğini belki yaşayamıyorsunuz, ortaya koyamıyorsunuz. Veya siz de bir tepki olarak orada paylaşımda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla yerini bulmayan, hatta belki de fazla iddialı mı olur bilmiyorum ama bir fayda getirmeyen bir duygu yaşanıyor, duygu hali yaşanıyor.
Belki o hafta boyunca, o ay boyunca hiç yaşamayacağınız duyguyu günde birkaç kere size yaşatıyor sosyal ağlar.
Evet, hatta telefonunuzdan geliyor sizin yüzünüze çarpıyor ve yaşatıyor bunları.
Evet, arkadaş çevreniz, belki hiç görüşmeyeceğiniz kişilerin yaşadığı şeyler takip ediyorsunuz değil mi? Bir de Twitter'da mesela hiç görmeyeceğiniz, konuşmayacağınız insanları takip eden insanlar var. Onların yaşadıkları şeyler size yansıyor. Veya kendi hissettiğiniz kişiliğinizle ilgili saldırılar oluyor. Programdan önce de konuşuyorduk, sosyal ağ bir uyum ağı mıdır, çatışma ağı mıdır diye.
Evet,
ikisi de var ama daha çok sosyal ağda motivasyon, insanları oraya çeken veya size bir şeyler yazmanızı sağlayan şey çatışmalar. Sizin kişiliğinizle ilgili bir saldırı olduğunda, sizin düşüncelerinize bir saldırı olduğunda yazma motivasyonu, eğilimi gösteriyorsunuz.
Yani Facebook'ta like değil de bir dislike olsa, butonu olsaydı eminim 10 falan fazla tıklanırdı. Dolayısıyla negatif duyguların çok daha fazla harekete geçirici olduğu bir alan. Dolayısıyla bu anlamda duygularımızı israf etmememiz gerekiyor. Çünkü duygu duyağımız bizi harekete geçiren çok değerli bir kaynağımız, insani bir kaynağımız. Bunu da dikkatli kullanmak gerekiyor. İlk bölümün sonlarına yaklaşıyoruz.
Evet.
Geçtiğimiz hafta tanıttığımız bir web sitemiz vardı.
Diğer israfları ikinci bölümde
devamında
konuşalım.
Evet. İslam ve İhsan adlı siteden bir haber okumak istiyorum. Haber değil de bir içerik okumak istiyorum. Evet. Sabah namazına kaldıracak dua. Şimdi sabah namazı özellikle yaz yaklaştıkça daha erken saatlere doğru gidiyor. Kış aylarında işte 6.30-7 gibi hani normal bir çalışanın kalkış saatine denk gelmekle birlikte yaz aylarında 6-5.30-5'e doğru gidiyor ve sabah namazına kalkmak zaman zaman zorlaşabiliyor. Bunun için bir dua var. Aslında bir hadis-i şerif, onu okumak isterim kısaca. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sizden herhangi biriniz uykudayken şeytan ense kökünüze 3 tane düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça sen yat yat gece daha uzundur diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah'ı zikreder, hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa biri daha çözülür. Namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neşeli olarak tertemiz bulunarak siklet ve tembellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzerine yatarsa vücudu habis ve tembel olarak sabaha çıkmış olur buyurmuşlar. Aslında hep olur değil mi? Sabah namazını kıldıktan hemen sonra böyle bir uyku halinin ortadan kalkması. Hani 10 dakika önce aşırı bastırmış olan uyku birden gidiverir. Tam da o hali anlatıyor hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl başladık? Zaman israfını konuştuk.
Evet,
İlk akla gelen oydu zaten.
Konuşuyorduk. Sosyal ağda, internette yapılan israflar nelerdir?
Para israfı dedik. Son olarak duygu israfından bahsettik. Ve bir de siz dediniz ki kimlik israfı var.
Evet, bir de insanların kendi kimliklerini, kim olduklarını, nasıl tanımladıklarını da harcandığını görüyoruz sosyal ağda. Çevresinin baskısı altında kimliğini değiştiren, düşüncelerini değiştiren, farklı düşüncelere prim veren kişiler de ortaya çıkıyor. Aslında kimlik ve kişilik iki farklı şey biliyorsunuz. Birisi yani karakter veya kişilik diye tanımlayalım. İşte birisi doğuştan gelen bir özellik, diğeri çevre tarafından şekilleniyor. Karakterin şekillenmesi böyle oluyor. Bir insan mesela çevresinin etkisiyle hiç içinde olmayan bir suçu da işleyebilir. Hiç içinde olmayan bir sevabı da işleyebilir. Çevrenin Güzel. Etkisi çok önemli. Dolayısıyla bu çevrenin etkisi sosyal ağlarda, arkadaş çevrenizin, hani bizim de programımızın bitirirken hep söylediğimiz bir sözü var, salihlerle birlikte olunuz diye.
Evet.
Etrafınızdaki kişilerin salih mi olduğu, yoksa tam tersi size negatif etkiler altında bırakan bir çevre mi olduğu, sizin aslında karakterinizi de israf etmeniz neticesine getirebiliyor. Karakterinizi orada bulunduğunuz sosyal ağ sebebiyle israf etmiş oluyorsunuz. Hani derler ya, bazı günahlardan kurtulmanın yolu etrafını, çevresini değiştirmektir insanın.
Bravo.
Çevresini değiştirmesidir. Karakterini etkileyen şeylerden birisi de bu aslında. Bunu da harcamamak lazım, dikkat etmek lazım. Ben kimim, kimlerle birlikteyim, sosyal ağ beni ne kadar etkiliyor, benim düşüncelerimi ne kadar etkiliyor veya benim bazı konulardaki eylemlerimi ne kadar etkiliyor. Çünkü sosyal ağda da sürekli sıkıntılı, travmatik veya zevkli, hoşunuza gidecek şeyler yaşıyorsunuz. Bunlar bir müddet sonra sizi etkilemeye başlıyor ve bir karakter problemi yaşanabiliyor. Hatta bununla ilgili psikolojik bozukluklar bile gündeme gelmeye başladı.
İntiharlar var malum.
İntiharlar var, depresyona giren insanlar var sosyal ağdaki bazı şeylerden dolayı. Hatta şu da var, bazı özel ekipler kurulmuş, bazı daha gündemde olan böyle kanaat lideri diyebileceğimiz kişilerin asabını bozmak için bile oturup kafa yoran, ona nasıl saldırabiliriz, neler yazabiliriz diye.
Algı yönetimi hikayesi.
Bununla uğraşan insanlar var. Birilerinin sinirini bozmak için sosyal ağda faaliyet gösteren insanlar var. Ne yazık ki bu, yani karakterimize dikkat etmemiz lazım sosyal ağda. Kendimizi sürekli bir çeki düzen vermemiz lazım. Acaba ne oluyoruz? Sosyal ağ beni nasıl etkiliyor diye bu israf.
Aslında bu çok müthiş bir tespit. Öte yandan da ilginç bir şey. Bir yandan da bu böyle bir ikiyüzlülüğü veya işte kişilerin zaman zaman farklı davranışlar gösterme ihtimalini ortadan kaldıran da bir şey olabilir mi sanki? Yani bir şekilde Twitter'da yazdığı bir şey, Facebook'ta paylaştığı bir paylaşım kişinin aslında bir anlamda, eğer öyle bir paylaşım ise, siyasi görüşünü, duruşunu, hayata bakışını, dünya görüşünü ortaya koyuşu oluyor.
Evet.
Ve aslında bu bütün çevresi tarafından da görülüyor. Bütün takip ettikleri arkadaşları bugüne kadar bir şekilde üniversitedeki, lisedeki, işte ne bileyim iş hayatındaki vesaire bütün arkadaşlar onu görüyor.
Evet.
Dolayısıyla orada ortaya koyduğu kişilikten dışarıda çok farklı davranamaz hale de gelebilir.
Evet, ama orada bir şuna dikkat etmek lazım. Hani sosyal ağlarda ilk vuran kazanır felsefesi var ya.
Hmm.
Yani sizin bir konu hakkında bir olay oldu diyelim. Hani diyelim ki mesela Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup insan şu an sürgün yaşıyor. İşte geçen haftanın haberlerinden birisi.
Evet.
1500 kişi evini terk etmiş gidiyor. Şimdi bu haberi size maalesef nasıl verildiğine göre sizin bakış açınız değişebilir. Yani bu
Güzel.
1500 kişiyi siz terörist olarak ilan eder, insanlara ilk bu bilgiyi verir iseniz, onların, terörist bir grubun ülkeden ayrılmasını destekleyen birisi olarak düşünmeye başlayabilirsiniz. Sonradan bu
veya
insanların
bu şekilde tepki verebilirsiniz.
Tepki verip yazarsınız.
Sonra.
Belli
evet.
bir o konuda birikim oluşur. Ondan sonra o insanların aslında Müslüman insanlar olduğu, oradaki Hristiyanların saldırısına uğradığı için orayı terk ettiğini öğrenmek.
Hicret ettiğini bir anlamda.
Bir anlamda hicret ettiğini öğrenmek. Belki sizin düşüncelerinizi, o anlamdaki sizin ne kadar o şeye, duyguya sahip çıktığınızla ilgili bir şey. Tam tersi şeyler yazmak zorunda kalmanız
evet.
durumu. O daha önceki birikimler veya bunu önce öğrenmek, yani onların Müslümanların yerinden edildiğini önce öğrenmek veya sonra öğrenmek arasındaki fark, sizin ilk tepkileriniz, bunlar sosyal ağda hep kullanılan şeyler.
Evet, evet.
Dolayısıyla çevreniz size, kimse sizin ilk duyacağınız taraf da o oluyor. Bir olay hakkındaki ilk edindiğiniz taraf, ilk bilgi o taraftan geliyor. Sizin ilk düşünceniz o olunca ilk bilgiyi de sonradan değiştirmek, ilk düşünceyi, ilk kanaati değiştirmek zorlaşıyor. O yüzden çevre ciddi anlamda kişiliği, kimliği bir baskı altına almış durumda ve bu çevrenize göre de kimliğinizden, kişiliğinizden taviz verdiğiniz, bunu israf ettiğiniz, sizi siz yapan şeyleri israf etmeye başladığınız noktalar ortaya çıkabiliyor sosyal ağlar üzerinde.
Çok enteresan bir konu. Aslında bir anlamda psikoloji ve sosyolojinin ilgi alanına girecek şeyleri konuşuyoruz şu anda. Hani hep mahsurlarından bahsediyoruz ama orada doğru bir şekilde yer almak da ne kadar önemli sosyal anlamda.
Evet.
Bu ortaya çıkıyor bir anlamda. çevre israfı. Aslında bundan bir anlamda bahsetmiş olduk şu anda.
Evet, ama buradaki biraz daha farklı. Sizin sahip olduğunuz çevrenizle olan ilişkileriniz, arkadaşlarınızı israf etmeniz sosyal ağda. Yani normalde mesela hiç problem yaşamayacağınız, belli bir seviyede görüştüğünüz bir insan, evet, sizin sosyal ağda arkadaşınız olarak ekliyor. Onunla ilk paylaşımınızda belki size cephe olabiliyor. Normalde hiç kavga etmeyeceğiniz insanlarla kavga etmeye başlıyorsunuz.
Evet, evet.
Çevrenizde 1000 kişi varsa bir müddet sonra bu sayı giderek azalmaya başlıyor. Sosyal ağların böyle de bir etkisi var. Yani sizin her insanla farklı seviyede ilişkileriniz olurken sosyal ağlarda herkesle aynı seviyede ve her yazdığınızı herkesin duyması, okuması gibi bir durum var.
Bir gazete editörlüğü gibi bir şey, kişisel anlamda yaptığınız yayınları bu sefer denetlemeye başlıyorsunuz. Evet, acaba bunu yazarsam şunlar ne düşünür, bunu yazarsam şöyle nasıl olur vesaire, evet, gibi veya iş hayatına nasıl bir etkisi olur bunun gibi.
Tabii, çok doğru. Bir de her söz herkese her şekilde söylenmez.
Doğru.
Ama sosyal ağlarda yazdığınız şey herkese her şekilde aynı gidiyor. Böyle bir sıkıntı var. Çevrenizden kayıplar başlamaya başlıyor bir müddet sonra. Bu da belki bir israf olarak düşünülebilir diye eklemişiz listemize.
Bazı tweetlerden sonra takipçiniz artıyor, bazılarından sonra azalabiliyor.
Bir de, veya belli bir şey yöne doğru yöneliyorsunuz. Bir, evet, kısım insanı kaybediyorsunuz. Normalde toplumdaki ilişkilerde de zedelenme oluyor. Belki hiç kavga etmeyeceğiniz insanlarla problem yaşamaya başlıyorsunuz.
Evet.
Bu da bir
bu
sıkıntı.
Anlamda özen göstermek gerekiyor da diyebiliriz. Devam edeceğiz. 2 maddemiz daha var. Ben birkaç gerçek gündeme dönüp birkaç tweet okumak istiyorum. Osman Nuri Topbaş hocamızın Twitter hesabından paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Denilmiş ki ayeti kerimede buyrulur: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kâf suresi 18. ayet. Sosyal medyayı da aslında bir anlamda ilgilendiren bir burada ifade var. Çünkü aslında burada söylenilen söz, atılan tweet, paylaşılan Facebook entry'si gibi de düşünülebilir.
Evet, aslında Müslümanlara bu sorumluluk asırlar öncesinden yüklenmiş. Şimdi hani, evet, sürekli sosyal medya konusunda danışmanlık yapan insanlar var.
Evet.
Bunlar diyorlar ki yazdığınız tweetlere dikkat edin. Bir tweet artık yazdıktan sonra geri gelişi yok onun diye. Görüyoruz ki yüzyıllar öncesinden bu konuda aslında Müslümanlar şuurlu ve, evet, dikkatli olmak konusunda uyarılmış.
Çok güzel.
Ağızdan çıkan bir söz geri gelmiyor. İnternette atılan bir tweet de geri gelmiyor. Bakıyorsunuz bir tweetten dolayı bütün çevresini kaybeden, bütün o güne kadar biriktirmiş olduğu imajını, prestijini, itibarını kaybeden insanlar görüyoruz.
Evet.
Müslümanın aslında uyanık olması, dikkatli olması gerekiyor. Uyarısı var bu mesajda.
Çok güzel oldu bu. Yine başka bir tweette Osman Nuri Topbaş hocamız demişler ki, edep ruhu ferahlatan bir gül kokusu gibidir. O koku gönül dokumuza güzelce nüfuz etmeli ve hayatımızın her safhasında hissedilmelidir. Edepten bahsediyor burada.
Evet, sosyal ağda edep. Yani sosyal ağda yazdığınız yazıları kaç kişi beğeniyor, kaç kişi beğenmiyor veya kaç kişinin tepkisini topluyorsunuz.
Evet, öte yandan kimleri canını yakıyor, kimleri üzüyor.
Evet. Yani sizin tweetleriniz, Facebook paylaşımlarınız gül kokuyor mu, kokmuyor mu? Soru aslında bu.
Müthiş. Çok doğru, çok doğru. Ve ruhu ferahlatan bir gül kokusu gibidir.
Evet, ve ferahlatması.
Yani evet, aslında biz de bu israfla ilgili anlattıklarımızın sonunda ruha bağlayacağız değil mi? Peki, 2 madde kaldı. Devam edelim. Sağlık israfı.
Evet, yani bu tabii biraz teknolojiyle de ilişkili. Teknoloji geliştikçe sağlığımızda bazı şeyler değişiyor.
Hı hı.
Yani bu sürekli konuşuluyor, işte obezitenin artması, işte sağlık merkezleri veya spor merkezleri diye şeyler gündemimize girdi. Türkiye'de bunlar işte bizim ömrümüz yetiyor yani, yoktu.
Hiç olmadığını veya, gördük.
Evet, tek tüktü. Sonra sayıları şimdi artık çok ciddi, her köşede açılmaya başlandı. Yurt dışında bunların sayısının ne kadar fazla olduğu görülüyor.
Hı hı.
Giderek insanlar sağlıklarından olmaya başlıyorlar.
Hareketsizlik var çünkü.
Bir hareketsizlik var. Bunun dışında tabii zihnin, beynin sürekli meşgul edilmesi, yeme alışkanlıkları bununla paralel olarak, oturma, kalkma, bir sürü şeyi beraberinde tetikliyor. Evet, böyle bir
buradaki oluşacak zararlar bizim sağlığımızı bozabiliyor. İşte eklem rahatsızlıkları bir şekilde meydana gelebiliyor. Sağlığımızda dolaylı yollardan ve dolaylı olmayan yollardan da, doğrudan yollardan da etkileyebiliyor. Uzun süre oturmaktan kaynaklanan, uzun süre internet kullanımından kaynaklanan, son ve belki en önemlilerinden birisi de zihinsel israf. Aslında zihin bir anlamda bir kap gibi düşünebiliriz. Onun içerisine biz kendimiz bazen bir şeyleri dolduruyoruz. Kitap okuyoruz. Seçerek, yaparak, isteyerek yapıyoruz bu eylemi. Kimi zaman istem dışı olabiliyor. Farkında olmadan gün içerisinde işte televizyon izlerken, internetteyken vesaire vesaire sürekli içerisine bir takım bilgileri, bir takım içerikleri dolduruyoruz. Ve o bizim bütün iç dünyamızı etkileyebilecek bir hale geliyor. İşte her gördüğümüz fotoğraf, her gördüğümüz, okuduğumuz cümle zihnimize giriyor. Bilinçli veya bilinçsiz ama günün sonunda bilincimize girdikten sonra bilinç aldığımıza da etki edebiliyor dolaylı olarak. Dolayısıyla zihinsel anlamda da ortada bir etkilenme söz konusu.
Evet, yani böyle hatta psikolojik bozukluklar var. Ben biraz bu teknolojinin getirdiği sıkıntılar nelerdir diye internette araştırınca karşıma çıkıyor. Mesela bir oyun oynuyor veya bir sosyal ağda birileriyle konuşuyor, yazışıyor. Şimdi bunun için ayırdığı vakit bitiyor. Mesela diyelim bir saat sonra sosyal ağdan koptu bir şekilde, ayrıldı. Ama kafa çalışmaya devam ediyor. Ya şu cevabı da verseydim. Şimdi acaba orada ne oluyordur? Şimdi falanca kişi ne yapmıştır? Yani siz aslında fiziksel olarak oraya bir bağlantınız yok. Belki herhangi bir yerden bağlanmıyorsunuz. Ama zihin oraya bağlı olarak çalışmaya devam ediyor. Orada şunu da yapabilirdim, bunu da yapabilirdim diye bir devam durumu söz konusu. Bu bir bağımlılık olarak aslında ele alınıyor. Ona bir bağımlılık, yani bir müddet belki kendinizi zorlayarak ayrı kalıyorsunuz ama her şeyiniz de ona bağlısınız. Bu değişik dozlarda yaşanabiliyor. Yani hiç sıkıntısı olmayan insanda bile aslında zihinsel bir bağlılık var. Yani bunu şöyle yaşıyorsunuz. Mesela diyelim ki hayatınızdan teknolojiyi çıkarttığınız anlar oluyor. O anlarda ne kadar boşluğa o gerçekten veya mesela bir namaz kılıyorsunuz diyeyim. Namaz kılarken ne kadar gerçekten namaz kılıyorsunuz? Ne kadar orada yazacağınız tweet'i düşünüyorsunuz? İnternette yapacağınız işi düşünüyorsunuz? Dünya meşgalesinden kurtuluyorsunuz? Bu işgal, yani bu sizin üstünüze gelen bir yük. Bu da aslında bizim israflarımızdan birisi. Oraya bağlanarak kaybettiğimiz kaynaklarımızdan, kaybettiğimiz özelliklerimizden birisi.
Çok güzel. Ben bir toparlayayım. Zaman israfı dedik. İnternette israf başlığı altında hani bir hülasa etmek gerekirse zaman israfı dedik, para israfı dedik, duygu israfı dedik, kimlik israfı ki çok ciddi enteresan, çevre israfından bahsettik, sağlığımızı israf ettiğimizden bahsettik ve son olarak da zihinsel israftan bahsettik. Bunları toparlarsak bütün hepsi birlikte, nasıl konuştuk programdan önce sizin de bahsettiğiniz gibi, ruhumuza etki eden bir israf, bir ruhun israfı yani bir anlamda.
Evet, bunlar aslında davranışlarımız. Davranışlarımızın dışında, evet, programdan önce de öyle bir söz hatırımıza geldi. İsterseniz siz okuyun onu.
Tabii, her düşünce bir davranışa dönüşebilir. Her davranış bir alışkanlığa dönüşebilir. Her alışkanlık karakterinize dönüşebilir. Karakteriniz de kaderinize dönüşür.
Evet. Dolayısıyla aslında davranışlarımızdan kaderimize kadar giden bir süreç, ruhumuza kadar dokunan bir süreç. Yani buradaki bütün bu israflar, yapılan şeyler, harcanan emek, vakit, zihnimiz, duygularımız, paramız, bütün bunlar, çevremiz, kişiliğimiz, kimliğimiz, bütün bunlar aslında israf ettiğimiz bütün bunlar neticede ruhumuza kadar dokunan ve hatta kaderimizi etkileyen şeyler. Belki o Twitter'da yazdığınız bir yazı, belki kavga ettiğiniz bir kişi, belki harcadığınız bir para size öteki tarafta hesap olarak gelecek. Ama bunun yanında belki sizin kaderinizi etkileyecek.
Tabii.
Kaderiniz için bir dönüm noktası olacak. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Sosyal ağlarda özellikle. Çok tabii kolay bu işler. Çünkü bir tık, bir iki klavye darbesiyle her şey bir anda değişebilir.
Tabii okuduğunuz bir tek fikir sizin zihninizde yer alıp o daha sonra bir şekilde tomurcuklanıp yeni fikirlere yol açıp sizin ondan sonraki hayata dair kararlarınızı etkileyip sizin hayat kaderinizi etkileyebilir.
Tabii.
Ve bir imtihan dünyasındayız. Sonsuz hayata hazırlanıyoruz burada. Burada yaptıklarımız oradaki bütün sonsuz hayatımızı belirleyecek. O anlamda da çok özenli olmak durumundayız ve biz burada yaptığımız programlarda internet kullanımından, sosyal medya kullanımından bahsediyoruz. Bu kullanım son derece hayatımızın içerisine girmekte. Özellikle genç dinleyicilerimizin daha da çok hayatının içerisine girmekte. Bu anlamda da özenli olmalarını bir şekilde ve her programda söylediğimiz gibi de salihlerle birlikte olmalarını özellikle vurguluyoruz. Ben sonuna geldik programımızın. Birkaç tane daha tweet okuyup
tabii
kapatmak istiyorum. Osman Nuri Topbaş hocamız demiş ki, dindarlık, zühd ve takva dünyadan ele tek çekmek değil, Süleyman aleyhisselam misalinde olduğu gibi dünya muhabbetini kalbe sokmamaktır.
Evet, bunu aslında tam da konumuzun üstüne çok güzel geldi. Yani aslında sosyal ağlardan yok olmak, sosyal ağları kapatıp tamamen başka bir dünya kurmak değil.
Evet.
Bu ağdaki tehditlerin farkına varıp bunlarla doğru bir şekilde mücadele edip doğru bir şekilde yaşayıp
evet.
bunların hangilerini kalbimize sokacağımızı, hangisini sokmayacağımızın farkında olmak. Değil mi? Bunları hep bağlayabiliriz belki de.
Çok çok doğru
çok
oldu.
Çok güzel geldi.
Bununla o zaman bir son verelim programımıza. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizleri dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.
Selamünaleyküm.